Ayrım 28, sayfa 289. Zahit günün ikinci namazını kılmak için eğerden aşağı kaydığında henüz iki fersah bile yol almamışlardı. Birlikte Mekke'ye doğru secdeye vardılar. Zahit büyük bir coşkuyla namaz kılıyordu. Allah'a duyduğu teslimiyet genç yüzünü aydınlatmıştı. Öğlene doğru bir tavşan yuvasına rast geldiler. Orlando içinde dağ gelincikleri bulunan sepetlerden birini aldı. Hayvanlar tavşanların kokusunu çoktan almışlardı. Saz örme sepetlerin içinde heyecanla koşuşturuyorlardı. Zahit yuvanın dört deliği olduğunu söyledi. Deliklerin ikisini taşlarla örttüler. Diğer ikisinin ağzına da birer gelincik bıraktılar. Ellerindeki büyük çuvalları deliklerin ağzına tutmalarıyla birlikte yıldırım hızıyla yuvadan fırlayan tavşanların içlerine atlamaları bir oldu. Orlando iki eliyle ağzını kapadığı çuvalı havada süratle salladı. Sonra da elini içine sokarak gelinciği kavradı. Yırtıcı hayvan keskin dişlerini kurbanlarının kulağına geçirmişti. Onu tekrar saz sepete koyduğu esnada gelincik ağzındaki tavşan kulağını iştahla kemirmekteydi. Zahit ise elindeki çuvalı büyük bir hızla etrafındaki kayalardan birine çarptı ve gülerek baygın hayvanları dışarı çıkardı. Tavşanın başını gövdesinden ayırdı ve boynunu ağzına dayayarak sıcak kanını emmeye başladı. Tavşanın bembeyaz tüyleri Zahid'in kanlı dudaklarına yapışmıştı. Delikanlı az önce nasıl dua ettiyse şimdi de aynı coşkuyla hayvanı sömürüyordu. Sonra tavşanın karnını yardı ve iç organlarını gelinciye yedirdi. Yüreğini ve ciğerini ise kendisine ayırdı. Yemyeşil tarhların bulunduğu bir yan vadiye ulaştıklarında toplam 8 tavşan yakalamışlardı. Meyve ağaçlarıyla dolu bir yamacın üzerinde tahta kulübeler göze çarpıyordu. Yosun kaplı çatılar uzaktan yeşil kadife gibi parlıyordu. Uzaktan tahtaya inen balta sesleri, çocuk bağırışmaları ve koyun sesleri geliyordu. Göğe yükselen beyaz duman sütunu, odun kömürü, tezek ve saman kokuyordu. Bir köpek sürüsü havlayarak onlara doğru koşmaya başladı. Ancak bir taş atımı mesafede durakaldı. Peşlerinden de iri gözlü, kalkık burunlu çocuklar geliyordu. Kaşınmaktan vücutlarında kanlı yaralar oluşmuştu. Üzerindeki gömlek kalçalarını ancak kapatabilen bir küçük güçlükle emeklemeye çalışıyor, köpekler de ağzını ve kıçını yalıyordu. ''Ben de böyle bir köyde büyüdüm.'' dedi Zahit. ''Çocuklar, büyükler ve hayvanlar aynı odayı paylaşır. Kadınlar ise tahıl ambarında, o yıl elde edilen hasadın üzerinde uyur. Deylem halkının tümü tahıl çuvallarının üzerinde ana rahmine düşmüştür. Erkekler, kadınların kıçlarını başka hiçbir yerde sert yulaf tanelerinin üzerinde olduğu kadar kıvrak hareket ettirmediğini söylerler.'' Kışın yollar kardan kapandığı ve köpekler kurtlarla boğuştuğu zaman buralarda açlık, soğuk ve can sıkıntısı hüküm sürer. Sakalını kınayla boyamış olan bir ihtiyar onları kulübesine davet etti. Zahid'in armağan ettiği tavşanı aldı ve pencereden içeriye uzattı. Kel kafalı bir komşu bir semaver getirdi. Az sonra toprak kaselerden sıcak çay içmeye başlamışlardı. Diğer köy sakinleri de onlara katılmıştı. Orlando etrafında sadece çocuklar ve yaşlılar görüyordu. Diğerleri nerede? Erkekler çalışıyor. Hazar Denizi'nden gelen pirinci dağ geçitlerinden güneye götürüyorlar. Köyde yabancılar bulunduğu zaman kadınlar evlerinin pencerelerini ve kapılarını sıkı sıkı örter. ''Bizden korkuyorlar mı?'' diye sordu Orlando. ''Onlar değil ama erkekleri korkuyor. Buranın kadınları bu kadar ateşli mi?'' ''Hayır ama erkekleri öyle.'' diye güldü Zahit. ''Bugüne dek bir kadınla beraber oldun mu hiç?'' ''Evet.'' dedi Orlando. ''Gerçekten de insanların anlattığı kadar güzel mi?'' ''Daha da güzel. Sıradan bir kadınla beraber olmak bu kadar güzelse, Allah'ın cennetindeki huriler insana kim bilir nasıl zevk verir?'' Kızarmış tavşanın nefis bir kokusu vardı. Zahid'in iştahı da merakı kadar doymak bilmezdi. Hristiyanlar gerçekten domuz yiyor mu? Allah uğruna ölenlerin tümü cennete gider mi? Bunu istemeseler dahi mi? Böyle bir şey olabilir mi diye güldü Orlando. Allah rahmet eylesin. Büyük babam Akka önlerinde Haçlılara karşı savaşırken şehit düşmüştü. Onun sık sık şu şekilde dua ettiğini hatırlıyorum. ''Tanrım, lütfen yemyeşil bahçelerinin sonsuz mutluluğunu benden esirge. Ben çölleri, savaşı, tecavüzü seviyorum. Yumuşak huylu, el değmemiş bir melekle kim beraber olmak ister ki? Ben azgın ve ateşli, kara derili bir cadı istiyorum. En koyu böğürtlen, en tatlı olandır. Sen kadınlar hakkında ne düşünüyorsun?'' Bilge Süleyman şöyle demişti. Güzel bir kadın, bir domuzun burnundaki altın bir halka gibidir. Etraflarına toplanmış olan yaşlı kadın ve erkekler, dişsiz ağızlarıyla kişnercesine gülmeye başladılar. Onlara bakan Orlando, yurdundaki insanları hatırlamıştı. İçlerinde aynı kabalık ve iyilik, geleneksel bilgeliklere ve aptallıklara karşı aynı sarsılmaz inanç vardı. Hatta uzun süredir yıkanmadığı belli olan vücutlarından yükselen kokular bile aynıydı. Köyden uzaklaşırlarken Orlando birden atını durdurdu. Beyaz kireç boyalı bir evin dış duvarında asılı bir şey görmüştü. Onu kutsal bir kılıç gibi dikkatle eline aldı. Gözleri sevinçle parlıyordu. "Bu da ne?" diye sordu Zahit. "Bir kurt kapanı." Orlando kapanı dikkatle atın terkisine yerleştirirken alnına bez bağlamış olan genç bir adam kulübeden çıktı. "Bu kapan senin mi?" "Evet," diye karşılık verdi Orlando. "Bana ait." "Peki bu ıssız yere nasıl gelmiş?" diye güldü Zahit. "Bunu ancak şeytan bilir." "Bir de ben bilirim," dedi alnı bantlı adam, ama diğerleri oradan uzaklaşmıştı bile. "Yarhamaka Rabbuk, Rabbin sana acısın," diye bağırdı arkalarından yumruklarını sıkarak. "Cehennem ateşinin intikam meleği Zananiya seni bekliyor. Bu dünyadaki günlerin sayılı." Ertesi günün akşamı Orlando ile Zahit Alamut'ta Tacel Alem'deydiler. Beyaz tören kıyafetlerine bürünmüşlerdi. Kuaym ateşin önünde, ardında güneşin doğduğu bir dağ gibi oturuyordu. Gölgesi üzerlerine kaderin eli gibi düşmüştü. Cenneti kendi gözleriyle gören, dünyadaki bu sefil varlığını ilahi olanıyla değiştirmek için bir an bile tereddüt etmeyecektir. Allah'ın bahçesinin kapıları sadece pek az kimseye açıktır. Işıltısı insanı ölümsüzleştirir. Zahit ile Orlando gece yarısı Kahvaz Zulumat'ın büyük mağarasına ulaşmışlardı. Ölüm tünelinin en zorlu kısmını geride bırakmışlardı. Çok yavaş ilerleyebiliyorlardı. Çünkü Zahit bu gece her zamanki hareketliliğinden çok şey yitirmişti. Dudaklarında tuhaf bir gülümseme vardı. Mutluluk iksiri etkisini göstermişti. Kırmızı sarıklı zenci geçidin sonunda onları bekliyordu. İri yapılı, sakalsız ve göbekli bir adımdı bu. Bir kadehi şarapla doldurarak Orlando'ya uzattı. Kimya az saadetin tatlı kokusunu alan Orlando bunu yapmak istemedi ama zenci onu kadehi boşaltmaya zorladı. "İç, hiç kimse, hatta Kuaym bile bahçeye bunu içmeden giremez. Bazı şeylerin bir sis perdesine, bir örtüye ihtiyacı vardır. Berrak bir zihin, güneşin parlak ışığı kadar acımasızdır. Güzel olan her şey hayal gücünde ve büyüde yatar." Bunun üzerine Orlando kadehi boşalttı. Zenci onları tavanı bir kubbeyle örtülü, yüksek bir salona götürdü. Mavi çinilerin üzerindeki altın yaldızlı mozaikler birer yıldız gibi parlıyordu. Kubbenin altında içi berrak suyla dolu bir havuz vardı. Zahid'i bir divanın üzerine yatırdılar. Sıcak ve koyu bir kahve onu kendine getirmişti. "Neredeyim?" diye fısıldadı. Sonra yüzüne bir gülümseme yayıldı. "İlliyun." Kıymetli mermer havuza dökülen suyun şırıltısı, kadın elbiselerinin baştan çıkartıcı hışırtısı, fayans döşeli zeminin üzerindeki yumuşak ayak sesleri. Orlando kendisini rüzgarda uçuşan bir tüy kadar hafif hissediyordu. Çevresi sürmeli gözlerle doluydu. "Aman tanrım, bu güzel kızlar da nereden çıkmıştı böyle?" İpek yastıkların üzerine uzanmışlardı. Çıplak ayakları, yarı saydam tüllere bürünmüş vücutları, taze çiçeklere benziyordu. Ayak tırnakları ışıl ışıldı. Bileklerindeki gümüş halhallar yumuşak seslerle çınlıyordu. Kadehler dolduruldu, yemekler ikram edildi. Kırmızı boyalı dudaklar ballı bir çöreği ısırdı. Orlando'nun gözleri pembe küçük dilin hareketlerini heyecanla izliyordu. Parmaklar baştan çıkartıcı bir şekilde yalandı, dudakların arasına sokuldu. Zarif eller bu kez bir karpuz dilimi tutuyordu. İnci gibi dişler pembe meyveyi yavaşça ısırdı. Karpuzun suyu parmakların arasından çıplak göğüslere damladı. Dümdüz karına ve baldırlara yayıldı. Sonu ve başı olmayan bir kaval fısıltısı yayılıyordu salona. Özlem dolu bir yüreğin iç çekişini andıran. Parmaklar dokunuyordu vücuduna. Dikkatle, gizlice. Orlando'nun tenine tatlı bir serinlik yayıldı. Giysileri neredeydi? Zahit hemen yanı başında yatıyordu. Bir çocuğunkini andıran çıplak vücudu ne kadar solgundu böyle. Uzun saçlarıyla bir kızı andırmıyor muydu? Berrak, ılık bir suyla yıkandıklarını hissediyordu. Giysilerini sıyıran kızlar ona yaklaştılar. Çıplak göğüsler, sonsuz yumuşaklıkta dudaklar vücudunda geziniyordu. Kıvrak vücutlarını Orlando'nun sırtına sürtüyor, ona sarılıyor, bir güvercini andıran seslerle gülüyorlardı. Erkekliği çoktan sertleşmişti. Kızlar ellerinin arasından ıslak sabun, kaygan bir balık gibi kaçıyor, sonra tekrar kollarının arasına dönüyordu. Orlando, Zahid'in inlediğini duydu. Arkadaşının yüzünde sonsuz bir şehvetin izleri okunuyordu. Ansızın davullar çalmaya başladı. Hayır, bu şakaklarında atan kalbinin sesiydi. Bir kapı açıldı. Ziller, bir darbuka, tamburlar, bir kemanın inlemeleri. Alev gibi bir kadın. Kolları yılanlar gibi kıvrılıyor. Kızgın vücudunun üzerinde bilezikler, zincirler, altın ziynetler, kehribar. Tüller havaya savruluyor, tekrar düşüyor. Kadının çıplak karnı kıvrılıyor, bükülüyor, titriyor, kasılıyor. Kalçalar yıldırım hızıyla dönüyor. Neredeyse tümüyle çıplak, sadece uzun saçlarıyla örtülü. Cennette vaat edilen zevklerin ete kemiğe bürünmüş hali. Azgın erkek develerin homurtusuna benzer bir çığlık. Zahid kadının yanındaydı. Çıplak ve ıslaktı. Dimdik erkekliği heyecanla titriyordu. Kadın onun karşısından çekildi, geri geldi, etrafında dolandı. Zahid ansızın onun içine girdi. Sikiya ve Charybdis'ten, ölüm ve zamanından daha güçlü bir zevk girdabına kapılmıştı. Ve nihayet Hizuran. Çıplak göğüsleri fil dişi gibi parlıyordu. Uzun saçları rüzgarda savrulan sazlara benziyordu. Dipsiz kuyulara benzeyen gözleri onu içine çekmişti. Kımıldayamıyor, konuşamıyor, düşünemiyordu. Alev alev yanıyor, sonsuzluğa düşüyordu. Cennet ve cehennem, erguvan kırmızısı ve siyah. Bu ölüm müydü, yoksa yaşam mıydı? Ay doğmuştu, yüz yuvarlak. Gece sıcak ve rüzgarsızdı. Hizuran'ın dudakları ay gibi ışıltılı ve yuvarlaktı. Etrafına defne, mür ve gül kokuları saçılıyordu. Bu Zahid değil miydi? Bir yastık dağının üzerinde uzun bir mücadeleden çıkmış gibi uzanmıştı. Genç yüzünün hatlarını bir gülümseme aydınlatıyordu. Gözlerini kırpıştırdı ve yavaşça araladı. Adnan, buraya gel kardeşim. Yanıma uzan. Hala yaşıyor muyuz? Hayır, ikimiz de öldük. Artık birer ölüyüz. Yaşam asla bu kadar güzel olamaz. Teni abonoz ağacı kadar esmer bir kıza yanına gelmesini işaret etti. En koyu böğürtlen en tatlı olandır. Kız Zahid'in önünde diz çöktü. Delikanlının dudakları kızın göğüs uçlarına uzandı. Yavrusunu emziren dişi bir kurt. Etli, geniş kalçalar. Boynunda mercan bir kolye. Kırmızı kirazlar kadife siyahı teninin üzerinde parlıyor. Bacaklarının arasında bir tek kıl bile yok. İhtirasla, tutkuyla aralanmış, kendisine uzatılan her şeyi yutmaya, içine çekmeye hazır dudaklar. Bitkinlik, baygınlık, uyanma, açlık. Dört başı mamur bir sofra. Güzel elbiseler içinde, saçları çiçeklerle süslü kadınlar. Çıplak bir oğlan kadehlerini dolduruyor. Beyaz balık eti, nar gibi kızarmış kümes hayvanları, siyah av eti, kırmızı nehir yengeçleri, baharatla tatlandırılmış sıcak yahniler. Tatlılar, tarçınlı kuzu göbeği, incir ezmesi ve Hindistan cevizi sütü. İyilerin ödülü, iyiden başka bir şey olabilir mi? Ve tekrar tekrar o. Hizuran. Allah, Lagutibal Chizuran. Dağın yaşlısı Orlando ile beraber kulesindeki ateşin başında oturuyordu. Boş gözlerle ateşe bakıyor, konuşurken sadece dudaklarını kıpırdatıyordu. Biliyorum Adrian, vaat edilen bahçelere hiçbir zaman inanmamıştın. Hatta onu sıkıcı ve sıradan buluyorsun. İnan bana, bu dünyaya ait olan her şey sıkıcı ve sıradandır. Mesela güzel bir kadını ele alalım. Dıştan bakınca mükemmel bir sanat eseridir. İçi ise etten, kemikten, bağırsaklardan ve pislikten oluşur. Allah'ın sözleri bile sadece kirli keçi derileri üzerine yazıldığı için bugünlere gelebildi. Gölge olmadan ışık olmaz, çürümüşlük olmadan yaşam olmaz, düşkünlük olmadan varlık olmaz. Cennet de bunlardan farklı değildir. Biçim olarak sıkıcı ve sıradan ama fikir olarak müthiş ve muazzam. Dünyanın büyük hükümdarlarının orduları silahlı askerlerden oluşan çekirge sürülerini andırıyor. Benim bahçem ise onların tüm yaşam fiillerinden, kuşatma makinelerinden ve mızrak ormanlarından daha etkili. Yaşamlarını kurtarmak için kaçmaya başladıkları zaman askerlerin üzerindeki pahalı zırhlar ne işe yarar ki? Mesela Melikşah ve o çok meşhur vezirini ele alalım. Kendisine Krallar Kralı unvanını layık görmüştü. 100.000 atlı ve bundan 4 kez fazla yaya savaşçı onun peşinden gidiyordu. Peki bu ona ne kazandırdı? Melikşah ve veziri birer ay arayla fedailerin hançerlerinin ucunda can verdiler. Bu yöntem gerçek bir savaştan çok daha basit ve ucuz. İlk bakışta korkunç bir şey olduğu izlenimini uyandıran tetiş ve suikast, gerçekte kadın, erkek, yaşlı, genç, çocuk, hayvan, tarla demeden karşısına çıkan her şeyi yutan savaştan çok daha iyi ve adil. Tetişin asıl gücü, korkunun ölümden daha etkili olduğu gerçeğine dayanır. Düşmanlarım kurtulma şansları olmadığını bildikleri için benden korkuyorlar. Allah'ın sarsılmaz kudreti gibi avucumun içindeler ve bu sarsılmaz kuvvetin kaynağı ölümden sonra daha iyi bir yaşama, senin asla inanmadığın cennete duyulan özlem. Sen neden hayatını tehlikeye attın? Neden fedai olmayı seçtin? Neden seni sevenlerin yanından ayrıldın? Henüz küçük bir çocukken babam bana bir kurt yavrusu armağan etmişti. Onunla aynı yatakta yatıyorduk. Kardeş gibiydik. Beni adım adım takip ediyordu. Günün birinde çekip gitti. Kanının çağrısı bana olan sevgisinden daha güçlüydü. Ben de özüme, varoluş nedenime geri döndüm. Ya Hizuran, o kızı seviyor musun? Elbette seviyorsun onu. Senin yaşında bir erkeğin kadınsız olması iyi değil. Onu sana armağan ediyorum. Kadınlar artık sana aittir. Kadınlar mı? Hizuran ve kölesi, şimdilik bahçede yaşamaya devam edecekler. Onları orada ziyaret edebilirsin. Bir karım var, beni seven bir karım. Bir tapınak şövalyesi olan bana ait. Bu işin sonu ne olacak? Nasıl davranmalıyım? Balıkçı bol avla eve döndüğü zaman balıklara acıyorum. Ağlar boş kaldığı zaman da adamlara acıyorum. Her zaman böyleydi. Doğru olan ne, yanlış olan ne? Tanrım, bana doğru kararı nasıl vereceğimi öğret. Gerçekten de seçme hakkım var mı? Tanrım, bana yardım et. Tanrı'yı uğraştırmana gerek yok diye araya girdi Edria'nın sesi. O kararını verdi bile.